İz düşüm. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Bugün İz düşümde önce TODAİHE Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Ufuk Bilgin hocamızla Türkiye'de iş gücüne katılım açısından aşırı eğitimli genç işsizliğini ve genelde de işsizliğe bir bakış konuşacağız. Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim hocam. Ardından Dünya Gazetesi Ekonomi Muhabiri Mehmet Kaya'ya G20 toplantısını soracağız. Suriye'de mültecilere destek olmaya çağırdı G20 liderlerine. G20 açılım grupları ne anlama geliyor öğreneceğiz. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Hocam, Türkiye'de iş gücüne katılımda aşırı eğitimli gençlerin bir problemi var. Ama genellikle problem daha büyük. Bütün dünya ekonomilerinde de zaten bir işsizlik problemi var. Bizde de bu %9, 10, 11 konjonktürel olarak değişiyor. İşsizliğin genel tanımı nedir hocam?
Evet, işsizlik aslında dediğiniz gibi birçok ülkenin önemli sorunlarından, ama bu sorun o ülkenin ekonomisiyle, o ülkenin sosyal durumuyla, o ülkenin teknolojisiyle, sahip olduğu teknolojiyle ilgili ve o ülkedeki sektörlerle ilgili. Dolayısıyla işsizliği ülkeye göre değerlendirmek lazım, tanımlamak lazım. Bizim ülkemizdeki işsizlik ekonomik, sosyal, çok az da olsa teknolojik olarak ortaya çıkan bir işsizlik. Yani ülkenin ekonomik durumu, ülke bir reformist yaklaşım içerisinde sektörlerinde gelişmeler sağlarsa işsizlik azalıyor. Sosyal açıdan ise işsizlik ne yazık ki ülke toplumunun, ülke insanlarının aslında iş için, istihdam için, istihdama, işe güce göre, göreve nasıl baktığıyla ilgili. Ülkemizde bu konu aslında daha çok kamu sektöründe istihdam gibi algılandığı için işsizliği biz özel sektör için pek güzel, pek de iyi tanımlayamıyoruz. Yoksa kısa bir tanım yapacak olsak, işsizlik aslında belli bir iş gücü, belli bir iş yapabilme gücüne sahip insanların bir ücret karşılığında gerçekleştirdikleri faaliyetlere, etkinliklere deniyor iş bulma. Dolayısıyla buna sahip değilseniz işsiz demek, işsizsiniz demektir. Bu işsizliği gelişmekte olan ülkelerde teknolojiyle bağdaştırıyorlar. Teknoloji arttıkça işsizlik de artıyor. Yani emek yoğun iş dünyasından teknoloji yoğun iş dünyasına geçiş oluyor dolayısıyla. Ülkemizde buna benzer örnekler var, ama bizdeki işsizliğin kökeninde aslında ekonomik sebepler yatıyor. Ülkenin ekonomisi eğer istihdam yaratıcı bir takım sektörlere yol açmamışsa, bu durumda işsizlik daha çok ekonomik sebepler nedeniyle oluyor.
Hocam, orada da bir maliyet problemi çıkıyor galiba. Bir insana istihdam yaratabilmek için bayağı bir yatırım gerekiyor.
Çok doğru söylediniz. Bir istihdam için bunun işverene, özel sektörde işverene, kamu sektörüne, devlete verdiği çok büyük bir maliyet var. Çok büyük demeyeyim ama hani bir belli bir maliyet var. Ciddi bir maliyet var tabii. Ciddi bir maliyet var. Bu maliyeti düşündüğünde bir işveren açıkçası işte asgari ücretten bile vergi alındığını düşündüğümüzde, bu vergiyle beraber işveren acaba ben bunu kayıt dışı bir şekilde mi yürütsem istihdamı diye düşünüyor veyahut bunu da yapıyor. Türkiye'de belli araştırmalarda çıkan bir sonuç, %40 oranında bir kayıt dışı istihdam olduğu görülüyor. Kayıt dışı istihdam bir taraftan ülkedeki işsizliği azaltırken bir taraftan da devletin tabii ki vergi gelirini azaltıyor. Oysa istihdam istihdamdır diyebiliriz. Yani işsiz kalmasın, çalmasın, çırpmasın.
Bir tek oradan bakarsak değil mi hocam?
Evet. Evet. Bir tek oradan bakarsak kayıt dışı istihdama da bir yerde acaba göz yumulsa mı? Ya da kayıt dışı istihdamın sebeplerini ortadan kaldırsak mı? Örneğin son dönemde seçim öncesinde vaatlere baktığımızda partiler genelde asgari ücretten vergi almayacağız diyorlardı ama son vaatlere baktık, bu tür vergi indirimleri yerine asgari ücretin net rakamları üzerine konuştular. 2000 lira 2000 Türk lirasına kadar çıktı işsizlik asgari ücret hocam. Rakamları. Evet, işsizlik olumsuz tarafları olmakla beraber
hocam dediğiniz gibi popüler bir tartışma konusuydu seçimlerden önce ve sonra da sanayi odaları, iş dünyası itiraz ettiler biz bu yükü kaldıramayız diye. Dolayısıyla herhalde her ekonominin de kendine göre gerekleri ve gerçekleri var. Yapılabilecekler de belki sınırlı, bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz?
Bu konuda aslında hükümetlerin yapacağı çok şey var. Gerçekten asgari ücretten vergi alınmaması kayıt dışı istihdamı büyük ölçüde azaltacaktır. Kayıt dışı istihdam yüksek oranlarda çünkü. Ya da bunu çok düşürmek, düşük bir rakam, yani sembolik hale getirmek. Vergi alıyorum, herkesten vergi alıyorum, sizden de alıyorum. Çünkü sizin bir ücret geliriniz var anlamında. Ama bu rakamı yükseltme ya da rakam işverene çok geliyorsa bu durumda aslında özellikle özel sektör, yani iş dünyasında bu problemi gözünde büyüten özel sektör eminim kayıt dışı istihdam konusunda tekrar dönecektir. Hükümetler ne yazık ki asgari ücretten vergi almaması ya da vergi indirimi konusunda şimdiye kadar çok söylediler ama hiçbir zaman bunu yapmadılar. Ne vergi almaktan vazgeçtiler ne de indirme yolunu seçtiler. Vergi indirme yolunu seçtiler.
Evet hocam, bu konuda bir genel giriş anlamında merak ettiğim bir kavramda ta üniversite yıllarından. Gizli işsizlik konusu nedir?
Evet, çok güzel bir soru. Hep öğrencilerimize sorduğu bir sorudur. Gizli işsizlik nedir? Gizli işsizlik aslında resmen bir iş olup da çalıştığı ortamda ya da çalışması gereken ortamda kendisine bir iş verilmemesi ya da herhangi bir işi yapmaması. Realite bir, yani gerçek anlamda bir işi yok. Resmen işi var. Bir kurumda, bir binada masası var, odası var. Fakat o odada ne yazık ki kendisinin bizzat 8 saatinde olacak bir işinin, bir faaliyetin, bir etkinliğin olmaması anlamına geliyor. Gizli işsizlik bu. Ama gizlisi biraz daha genişletirsek işte kayıt dışı istihdama kadar gider bu. Hani
kavram girmez, genişleyebilir.
Kavram genişleyebilir. Ama doğrusu tam da bu konuyla ilgili bir soruydu, bu haklısınız. Gizli işsizlik Türkiye'de özellikle kamu sektöründe çok önemli bir sorun. Çünkü bizim bazı kamu kuruluşlarında yaptığımız verimlilik araştırmalarında kurumlardaki gizli işsizlikten kaynaklanan verimin %20'lerde olduğunu gördük.
Yani hocam tekrarlar 180, mısınız? Bayağı ciddi bir rakam çünkü.
Gerçekten hani hiç olmazsa bazı kurumlarda diyelim, hepsi olmayabilir, evet, tabii ama pek çok kamu kuruluşunda işçi olsun memur olsun ne yazık ki verimlilik oranı %20'lerde. Yani birçok kişi aslında resmi olarak işe sahip ama günlük anlamda fiilen o hiçbir iş yapmıyor. Ya da ne bileyim işte günde yarım saatlik bir işi var, bir evrak geliyor, onu ilgili dosyaya takıyor, gün boyu boş. Bunu bir haftada bir yapan var. Hatta ayda bir yapan var. Ayda bir uluslararası bir evrak geliyor. Dış ilişkilerde çalışıyor örneğin. Evrakı alıyor. İlgili dosyasına takıyor. Onunla ilgili bilgiyi özetleyip idarecinin masasına koyuyor. Bu iş en fazla bir saatini alıyor. Ve bunu haftada bir ya da hatta neredeyse ayda bir yapan var. O kadar büyük oranda gizlilik örnekleri var. Ama idarecilere sorarsanız idareciler bunu kabul etmiyorlar. Biz personelimizi çalıştırıyoruz diyorlar. Personele gerekli işleri veriyoruz, mesailerini dolduruyoruz diyorlar. Biraz da kendilerini düşünerek söylüyorlar bunu. Çünkü yöneticiler gerçekten de mesailerinin de üzerine çalışıyorlar. Yani onlar çok çalışıyor ama altlarındaki elemanları yeterince çalıştıramıyorlar. Bunun en büyük sorunu yetki devri olmaması. Yani personel yetki devretmiyorlar. Her işi biz yapalım, biz imzalayalım diyorlar yöneticiler. Biraz da mevcut personelin niteliklerinin uygun olmadığını ileri sürüyorlar.
Yani yetki araştırmanızdaki bulgularınız bunlar hocam.
Evet, evet. En çok karşılaştığımız nokta bu. Gizlisliğin arka planda yatan nedenler başında geliyor. Oysa hani yönetici dediğiniz personeli, bütün personeli aynı oranda çalıştıran kişidir. Çalıştırabilen kişidir. Ama siz yöneticiye bunu söylediğinizde diyor ki benim 7 tane elemanım var diyor örneğin. Bir tanesine diyor bir iş verdim, yarım yamalak yaptı. İkincisine verdim, çok iyi yaptı. 3, 4, 5 yani 7 kişinin içinde 5-6 kişiyle çalışabiliyorsam ben, diğeri çalışmasa olur.
Almış, şey evet. Şey hocam, az önce söylediğiniz bir noktaya takıldım. Teknoloji arttıkça işsizlik artıyor şeklinde. Evet. Amerika Birleşik Devletleri gibi işte gelişmiş ülkeler gibi ekonomik yapılarda teknoloji artıyor ama işsizlik oranları da son verilere göre %5.4, 5.5.
Bizden ki, daha iyi.
Evet, bizden daha iyi. Onlar da bir ekonomiler için ideal rakamlar sayılıyor. Buradaki durum, pozisyonu nasıl açıklanabilir hocam?
Doğru, bir çelişki gözüküyor, evet. Dediğiniz gibi. Şimdi ekonomide genel kural bu. Teknoloji arttıkça, emek yoğun sektörlerdeki özellikle teknoloji arttıkça, yani 5-6 kişinin yapabileceği bir şey, bir makine yapıyorsa o 5-6 kişinin en fazla biri kalır, dördü işsiz kalır. Yani biriyle o makine sayesinde o işi yaparsınız. Bu genel bir kural. Ekonomide, sosyal politikada genel bir kural. Ancak o söylediğiniz gelişmiş ülkelerde teknoloji arttıkça, teknolojinin artması sayesinde yeni iş alanları açılıyor. Örneğin elektronik sektörü çok iyi bir durumda dünyada. Yani bir fabrikada makineler, robotlar çalışıyor ama o fabrikada araştırmalara çok yer verildiği için, para harcandığı için o Ar-Ge bölümlerinde çalışanların sayısı artabiliyor. Veyahut yeni teknolojiden geliştirmesi için çalışanların sayısı artabiliyor. Yani bir taraftan teknoloji mevcut işlerde emek yoğunluğunu azaltırken, diğer tarafta yeni teknolojilere de ortam hazırlıyor teknolojinin gelişmesi.
Kendini bu böyle tetikliyor yani hocam.
Aynen. Teknolojinin yenilenmesi başka teknolojileri tetikliyor tabii. Bu da o teknolojiler için o teknoloji kullanacak nitelikli elemanlara ihtiyaç duyuyor. O nitelikli elemanlar gelişmiş ülkelerde var işte. Yani nitelikli eleman, yeni teknolojiyi kullanacak nitelikli eleman olunca, gelişmemiş ülkeler teknoloji iyileştikçe işsizliği artarken gelişmiş ülkelerde bu azalıyor.
Hocam, şimdi yeni bir kavrama geçtiniz, nitelikli eleman.
Evet. Nitelikli eleman ne yazık ki yine ülkemizin...
Bunun alt başlığı ara eleman.
Evet.
Bunun da alt başlığı niteliksiz eleman.
Niteliksiz eleman.
Toplam iş gücü. Fakat şöyle bir tespitinizde, iş arayanların eğitim seviyesi arttıkça iş bulma olanakları ve çevreleri genişlemek yerine giderek daralıyor.
Evet.
Şimdi burada da bir ilk bakışta çelişik durum görünüyor hocam.
Doğru. Biz buna aşırı eğitimlik diyoruz aslında. Arka planda böyle bir anlam var, kavram var.
Aşırı eğitimlilik.
Aşırı eğitimlilik. Yani eğitimin aşırısı mı olur? Hani ölünceye kadar eğitim, ölünceye kadar okumak diyoruz.
Soracaktım hocam.
En çok akla gelen. Nasıl olur böyle bir şey? Ne yazık ki bu göreceli bir kavram tabii. Aşırılık göreceli bir kavram. Evet. Yani bir sıfat başında gelen. Dolayısıyla göreceye derken kime göre bu? Tabii ki işverene göre. Yani işverenin beklentisi olan işleri, hizmetleri yerine getirmek için aradığı kişiler, yani bu nitelikleri taşıyan kişiler, onun beklentisinin üzerinde bir eğitime sahipse siz aşırı eğitimlisiniz demektir. Dolayısıyla bir meslek lisesi mezununun yapabileceği bir işi için siz meslek lisesi mezunu beklerken karşınızda yüz binlerce üniversite mezunu çıkıp geliyor. Ben diyor bu işi daha iyi biliyorum, mühendisim ben çünkü diyor. İşveren diyor ki senin yapabileceğin iş değil bu. Ben kaynakçı arıyorum. Benim iş yerimde kaynak, gazaltı kaynakçı lazım. Bunu üniversite öğretmiyorlar. Mühendis bunu teorik olarak öğreniyor ama bizzat fiilen yapamıyor. Dolayısıyla birincisi nitelikleri iyileştireceğiz derken, üniversite mezunu artıracağız derken biz aslında pratik nitelikleri, ara elemanda olması gereken pratik nitelikleri kaybediyoruz ya da kazandırmıyoruz üniversite öğrencisine. O teoride öğreniyor bu iş. Yüksek matematikle öğreniyor bir mühendis. Ama ne yazık ki kaynak yapmayı bilmiyor. Ben üniversite adını vermeden söyleyeyim. Ülkemizin çok sayılı, çok önde gelen üniversitelerden yetişen mühendis arkadaşların bir başka üniversitede kaynak kursuna gittiğini biliyorum ben. Kaynak kursu, bildiğimiz kaynak, demir kaynağı, metal kaynağı için kursa gidiyor. Ve bunun için bayağı bir para ödüyor. Yani 3 ay gidiyor ve orada kaynak öğreniyor. Daha sonra kaynak yapmak üzere bu muhatap olacağı kaynakçı arayan işverenlerle ben mühendisim ama bu işi yapmaya talibim diyor. Yeter ki siz kalmayın. Hani ileride belki mühendisliğim işe yarar. Belki üst makamlara gelirim, üst görevlere gelirim. Dolayısıyla hani aşırı eğitimlilik yapılacak olan işle bağlantılı olarak aşırı olduğu anlaşılıyor. Bir taraftan da işveren diyor ki sen üniversite mezunu olarak benim böyle basit bir işim, basit gibi görünen meslek lisesi mezunu yapılacağı bir işi yapmaya talip olursan 3 gün sonra dersin ki ben üniversite mezunuyum, hem bu ücret bana yetmez hem bu iş bana az gelir dersin, ayrılır gidersin. Ben burada oysa yetiştireceğim seni. Geleceksin burada, iş yapacaksın, öğreneceksin ve burada benim elemanım olacaksın. Bu işi yapmaya devam edeceksin. Üniversite mezunu, çünkü çocuklarımız genelde böyle düşünüyorlar. Üniversite bitireyim, ertesi gün masa başında başlayayım çalışmaya. Halbuki hepimizin, sizlerde, bizlerde hepimizin bir işinin bir başlangıcı var. Bir böyle acemilik dönemimiz var. Bir bizzat işi yaptığımız zamanlar var. Hemen birdenbire masaya oturmuyoruz. Hemen birdenbire yönetici olmuyoruz, müdür olmuyoruz. Ama bizim gençlerimiz ne yazık ki üniversiteyi bitirdiğinde ertesi gün bunu yapmayı bekliyor. Ve sonuçta da yapamayınca ya da bu tür işler bulamayınca bir hayal kırıklığı söz konusu oluyor.
Hocam devam edeceğiz sohbetimize. Bir de G20 meselesi var. Şimdi bir kısacık bir ara verelim. Mehmet Kaya bizlerle birlikte olacak. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İzdüşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Kamil Ufuk Bilgin hocamız ve şimdi bizlere katılan Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya ile birlikte. Mehmet, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
G20 toplandı, ondan sonra da bitti, dağıldı, kararlar alındı. Fakat daha çok biliyorsun Mehmet sen de kimin hangi otelde ne şekilde kaldığı, nasıl korunduğu, Antalya'nın yollarının neresinin İşte güvenlik altına alındığı gibi magazini daha fazla yansıdı. İçeriye ilişkin neler söyleyebilirsin bizlere?
Birkaç kanaldan önemsedik bunu. Önce şunu söylemekte fayda var. Hani bunu G20'nin içerisinde çalışan işte Şerpa düzeyinde ya da açılım gruplarının başkanı düzeyinde birkaç kişiyle de konuşmuştuk. G20'nin gündemini özellikle gelişmekte olan ülkeler genişletmeye çalışıyor. Şunu da ekleyelim, şunu da ekleyelim diye. Bunu da belirli bir oranda şey yapıyorlar, başarı da sağlıyorlar. Kısmi olsa da. Ama onların bu gündem genişlemesini yaparken korktukları bir şey var. Her an gelişmiş ülkeler tarafından bu G20 gündeminin sabote edilmesi mümkün. Tıpkı Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinde işte bir iki tane görüş ayrılığı vesaire filan çıktıktan sonra, hatta biraz da gelişmekte olan ülkeler avantajlar elde etme eğilimi doğunca sabote etmeleri gibi. Tıpkı işte küresel kriz sonrası gelişmekte olan ülkelerin belirli bir noktada ilerleme sağlamalarının ardından işte birdenbire transatlantik ve transpasifik anlaşmalarının gündeme gelip o gelişmiş ekonomilerin gelişmiş pazarlarını korumak yönünde hareket etmeleri gibi, G20'nin de şimdi birazdan söyleyeceğimiz bazı olumlu şeyleri, unsurlarının sabote edilmesi mümkün. Bir kazanım var ortada ama hani özellikle bizim gibi ülkeler açısından, hatta biz gelişmekte olan ülkelerde bir basamak daha aşağıda kaldık gibi, yani teknolojik yenilememizi tam yapamadığımız için, bizim gibi ülkelerin de hani umutlanmak için fazlaca temkinli olmasında şey var, fayda yani, var gibi.
Evet.
G20'nin de COBİ gündemi mesela böyle bir şey.
Ona geçmeden önce ben bir de hocamızdan, o bir tek bizde toplanan, Antalya'da toplananla ilişkin değil hocam. Bu G20 toplantılarına ilişkiniz neler düşünüyorsunuz, merak ediyorum.
Evet, şimdi önce belki biraz genel kültür ama bu G20'nin G harfiyle ilgili bir bilgi vereyim. G harfi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke anlamına gelmiyor. Evet. Zaten İngilizce bir sözcük, bir şey var. Grup demek. Yani 20 kişilik bir grup. Bu grup tabii hepsi...
Bir de 7 kişilik bir gruplar hocam.
Ayrıca evet. bu 20 grup içerisinde 19 ülke. Bir tanesi Avrupa Birliği Komisyon Konseyi diye geliyorlar. Ve ülkelere baktığımızda bütün dünyadan ülkeler var. Yani Japonya'da var, Amerika'da var, Kanada'da var. Hindistan'da var.
Hocam ben baktığım zaman Endonezya'nın ne işi var hep merak etmişimdir. Neden seçilmiştir?
Seçilmişin sebebi şu. Daha doğrusu gruba girmenin en büyük kıstası şu. Ekonominin büyüklük. Ekonominin büyüklüğü. Yani o ülke ekonomisinin büyüklüğü. Ekonomi büyük, ekonomisi büyük olan, hacim olarak büyük olan, yani çok tüketici, çok üretici anlamında büyüklük söz konusuysa o ülke giriyor. Bu anlamda işte İran olabilirdi, İspanya yok mesela. Ama işte Endonezya büyük bir ülke, ekonomisi büyük bir ülke. Yoksa gelişmişliği tartışılır tabii, bizimki de böyle, biz de öyle. Geçen yıl Avustralya'da yapılmıştı. Bizden sonra da Çin'de yapılacak, seneye de Çin'de yapılacak. Bu toplantılarla ilgili bir magazin haber vardı. En çok işte bu konu gündeme geldiğinde yayınlarda görmüştük. Bildiğiniz gibi bu grup çalışmalarında en sonunda bir aile fotoğrafı çekiliyor. Ve bu fotoğrafta da kimlerin nerede duracağına ilişkin bir yer tespit ediliyor. Bu yer geçtiğimiz toplantılarda yere bayrak konularak yapılıyordu. Ve en son toplantıda işte Türk bayrağı yerdeydi. Cumhurbaşkanımız bunu bayrağı aldı, kutsal gördüğü için aldı, cebine koydu. Bu sene bu aile fotoğrafında bayrak yok artık.
İsimleri sadece isim,
ülkenin ismi, ülkenin ismi geçti. Böylece bu problem atlatılmış oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan diye bakıyoruz bu ülkelere. Hepsi gelişmiş değil. Bu seneki toplantıya tabii daha çok gündemde konu olduğu için terör girdi öncelikle. Terör konusu konuşuldu. Ama biz ev sahibi ülke olduğumuz için bizim bir avantajımız oldu. Hemen hemen bütün ülke başkanlarıyla birebir görüşmelerimiz oldu. İkili görüşmeler burada çok önemli. Yani arka planda kulisler yapılıyor. Yoksa genel toplantı bir konu üzerine konuşuluyor ama arka planda kulisler çok başarılı olabiliyor. Ben bu kulislerde Türkiye'nin epeyce bir konuyu gündeme getirdiğini, yani ilgili ülkelerle olduğunu, bu tür toplantıda bu işe yaradığını düşünüyorum. Özellikle bizdeki göçmen sorunu. Yani herhalde Merkel'la Cumhurbaşkanımız en çok bu konuyu görüşmüştür.
Evet hocam, kesinlikle. Şimdi ayrıntılara geçelim Mehmet. COBİ meselesinin G20'nin ne alakası var? Küçük ve orta boy işletmeler, evet.
Şimdi magazin konusuna gelince işte yolla...
Oradan başlayabiliriz.
Vesaire falan. Peki. Doğru, aslında hani bu gündemleri biraz şey yaptık, kaçırdık. Ben de G20'ye giderken bu içeriğin, bu arka planının şeyinin farkında değildim açıkçası. Hani ben de giderken ekonomi muhabiri olarak ne biliyordum? İşte küresel krizin şeyleri, daha fazla kaza, hasara yol açmadan nasıl atlatabiliriz diye G20'nin bir gündemi var. 2008'de devlet başkanları düzeyine çıkarıldı. İşte o gündem etrafında işte bir şeylerle uğraşacağımı zannediyordum. Ama bu arka planı görünce açıkçası biraz hani farklılaştı. Şimdi Türkiye dönem başkanlığında özellikle T20 açılım grubuyla B20'nin şeylerinin birlikte bir hareketi. Buna OECD ile şeyin desteğini de sağlamışlar. Dünya Bankası'nın desteğini de sağlamışlar. Ve iki kanaldan hareket ediyorlar. Bir, dünyadaki değer zincirinin yeniden yapılandırılması sürecinde bir bilgi altyapısı kurabilmek. Dünya Küresel COBİ Forumu bunun şeyi, araçlarından bir tanesi. Diğeri de Brisbane'de alınan, Avustralya dönem başkanlığında alınan küresel yatırımlar yoluyla, altyapı yatırımları yoluyla ekonomiyi büyütmek için alınan kararı, hani küresel yatırımlar, altyapı yatırımlarını hızlandırma kararını sağlıklı bir zemine oturtabilmek. Şimdi tartışma nereden başlıyor? Küresel değer zincirini artık büyük şirketler oluşturuyorlar. Ve bunlar öyle ki gittikleri her ülkede arsa talep ediyorlar, vergi teşviği talep ediyorlar, şunu talep ediyorlar, bunu talep ediyorlar. Ama yerel şirketlerle çalışmamaya başlamışlar.
Mehmet, ondan önce küresel değer zinciri ne demek, onu açıklar mısın?
Yani her malın ham maddeden itibaren hani belirli bir ömrü var. İşte şuradan bunu alıyorsunuz, bu katma değeri ekliyorsunuz, yarı mamül üretiyorsunuz, mamül üretiyorsunuz. Sonra bunu satıyorsunuz, çağdaş dünyada bir de geri dönüştürüyorsunuz ya da geri kazanıyorsunuz. Bu bütün aşamaların şeyleri. Şimdi bu değer zincirin, yani her bir noktada eklenen katma değerden oluşan zincir artık daha önce kendi ülkemiz içerisindeydi işte vesaire, ama artık öyle bir hale geldi ki küresel olarak işte ne bileyim tek bir mamül 10-15 ülkede şey içinde parça olabiliyor vesaire gibi. İşte bunu tasarlayan ülkeler var. Neyi nerede üretebilecek? Şirketler var, düzeltiyorum, şirketler. Nerede üretebileceğine karar verenler. Ve bunlar artık ülkelere giderken hani oradaki KOBİ'lerle vesaire filan çalışmaya başlamışlar. İkinci unsur sanayi 4.0'la şeyde.
Ha, hocamız da katılıyor demek ki. Bu bir gerçeklik yani. Evet.
Yani bu aslında şeydi, çok güzel bir işbirliğiydi ülke arasında. Dediğiniz gibi merkezde bir teknoloji var, bir icat var. Bu icatı ürüne dönüştürmemiz gerekiyor. Ama işte bir taraftan aşırı pahalı olan ücretler, işçi ücretleri veya bir ülkede bu teknolojinin elde edilmiş olması. Dolayısıyla bir malı birkaç ülke bir arada üretebiliyordu. Ama yerel üreticilerin bu ortamdan çıkarılması o ülkenin tabii büyük oranda zararına oldu.
Yani bir de küresel şirket gitti her ülkede, dediğim gibi vergi teşviği istiyor. İşte A firmasını diyoruz ki biz gel bize yatırım yap. Hani bize katkı sağlayacağını varsayıyoruz, yabancı sermayenin vesaire, ama bizden hiç alışveriş yapmıyor. Malını başka yerlerden vesaire uygun gördüğü yerlerden alıyor. Biz de montajlıyor. Arsa teşviği varsa onu kullanıyor. Vergi teşviği varsa onu kullanıyor. Bazen gümrüklü şeylerinin dışında serbest bölgelerde çalışıyor. Bizde hiç çalışmıyor. İşte bu şey bizim gibi ülkeler açısından bunun riskine bir doğrudan para kaybetmek değil. Hani şeyde sadece ya da ekonomine yeteri kadar para alabilmek. Teknolojinin difüzyonu duruyor. Hiçbir şirket, büyük küresel şirketler hiçbir şeyi paylaşmamaya başlıyor. Buna ilave olarak tamam, şimdi bütün gelişmiş ülkeler bağırıyorlar vesaire, işte korumacılık uygulamayın, korumacılık uygulamayın, serbest ticaret devam etsin, ama ben de öğrendim ki mesela biyoteknolojide hocam 25 yıla kadar çıkmış patent koruması. Yani hiçbir şeyle biyoteknoloji, ki şu anda geleceğin ana sektörlerinden birisi şeyde. Hani bu yönde de sıkıntı. Şimdi şey de diyor ki, Türkiye dönem başkanlığında oluşan fikir de diyor ki bu iyi bir şey değil. Bir, teknolojinin difüzyonunu sağlayalım. Gelişmiş ülkeler diyor, hayır böyle bir gündemimiz yok. Gelişmekte olan ülkeler diyor, hayır böyle bir gündemimiz var. Sandığınız kadar hızlı yayılmıyor şey teknoloji ve bilgi. İkincisi, değer zincirini tasarlarken yerel firmalarla daha çok çalışalım. Nasıl çalışalım? Bir arayüz olsun. Bu arayüzü de sağlayan küresel KOBİ forumu. Şimdi vakfa dönüştü, İstanbul merkezli. Bu forum öyle bir çalışacak ki dünyadaki değer zinciri içerisinde yer alabilecek KOBİ'lere ilişkin, bir yukarıdan aşağıya onlara bilgi sağlayacak. İkincisi aşağıdan yukarıya onlardan elde ettiği bilgileri yukarıdaki şirketlere doğru aktaracak. Ve onların iş birlikleri için, ne deniyor, iş ağları için, iş ağları için bir arayüz görevi görecek. Ayrıca KOBİ savunuculuğu yapacak. Biraz önce sözünü ettiğimiz sorunlar gibi sorunların ülkelere yayılmasını ya da küresel şirketler tarafından dayatılmasını önlemeye çalışacak. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Gelişmiş ülkelerin, gelişmiş şirketleri tarafından sabote edilir mi bilmiyorum, ama en azından şu bilgiyi paylaşmamızı sağladı ki sandığımız kadar işte cep telefonlarıyla Avrupa'yla, işte Amerika'yla, dünyanın etrafındaki başka birisiyle, hatta kutuplarla konuşmak küreselleşme değil. O sadece telekomünikasyon.
Şey, o iletişim, evet. İletişim küreselleşmesi.
Yani elimizde bir teknolojik altyapı var ve bir teknolojik cihaz var. Bize bu şeylerle, uydularla konuşma hakkı veriyor, ama hiç de sandığımız gibi teknoloji bizim gibi ülkelere ve başka ülkelere de hızlı biçimde girmiyor ve yakalama şansımız da diğerlerini şey yapıyor, azalıyor. Çünkü olağanüstü bir verimlilik farkı oluşuyor şeyler arasında. Buna müdahale etmek için bir gündem. Bir diğer gündem de kalkınma bankalarına ilişkin. Çok taraflı bankalar, işte şeyler, Dünya Bankası'nın IBRD'si, işte Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi ülkelerde yaptıkları yatırımlarda, finanse ettikleri yatırımlarda eğer kotaları dolmuşsa ve yeni bir şeye girmek istiyorlarsa, projeye girmek istiyorlarsa dolu olan kotalarındaki projeleri boş olan şeylere satabilecekler. Bu da gündeme geldi, karar olarak da girdi. Bu unsurda iş yapmak isteyen, altyapı yatırımı yapmak isteyen bizim gibi, bizim çok büyük altyapı yatırımlarımız var. Ülkeler için ek bir finansman o imkanı sağlıyor. Bu da ikinci nokta.
Dedin Mehmet'e biz teşekkür ederim.
Şimdi hocanın yanında konuşmak da zor. Şimdi sınavında nasıldı hocam? Sözlü notu iyi miydi?
Sözlü notunuz gayet iyi, yani cümleleriniz gayet düzgündü, ifadeleriniz iyiydi.
Hocam geçebilirsiniz.
Evet, arkadaşı geçelim. Biz başarılı olduk.
Mehmet'ciğim çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Sayın Mehmet Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicileriniz, devam edeceğiz. İz Düşme, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TODAİ öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Ufuk Bilgin hocamızla bu işsizlik konusuna bir giriş yaptık. Ardından G20'ye değindik. G20'de bir soruyu unuttum. Mehmet gitti hocam. Bir muhabir olarak tabii yoğunluğu var. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Hep toplanırlar bu tür zirveler. Birleşmiş Milletler'deki toplantılar dedik. Kamuoyu da şöyle bir ortak kanı vardır. Tamam, konuşurlar. Ama ortaya bir sonuç çıkmaz. Siz de bir akademisyen olarak, bir öğretim üyesi olarak elbette izliyorsunuz G20 toplantılarını. Hiç tabii. Sonuç çıktığını gördünüz mü? Bu kamuoyundaki bu yaygın kanı haklı mı hocam?
Haksız sayılmaz diyeyim. Haklı demiyorum. Evet. Haksız sayılmaz evet. Diyeyim. Çünkü bu tür toplantılar aslında bu ülkeleri temsil edilen devlet başkanlarının ya da cumhurbaşkanlarının aslında o dönemki, o yılki problemleri gündeme getirmesi ve karşılıklı olarak aslında bir fikir alışverişi. Yoksa hani arkasından işte sonuç bildirgesi, bu bildirgenin bizzat uygulamaya geçirmesi söz konusu değil. Bu tür toplantılarda elde edilen bilgileri temsilciler, ülkenin temsil edilen başkanlar kendi ülkelerinde bunları kendi hükümetleri aracılığıyla aslında uygulamaya geçirebilirler. Ama uygulamaya geçmesi için önce bir kanun çıkacak. Bu kanunun bir süresi var, başlangıcı var, işte yürürlüğe girmesi var vesaire. Yani birdenbire olmuyor. Çünkü bu bir uluslararası anlaşma değil. Uluslararası anlaşmalar işte 90. maddeye göre işte kanun hükmündedir diye biliyoruz ama bunlar bu anlamda bu kadar hızlı yürürlüğe girmiyorlar. Ancak bu tür toplantıların iyi bir tarafı var. Bu tür toplantılarda insanlar ya da işte temsil eden, ülkenin temsil eden başkanlar bu tür toplantı aracılığıyla aslında birebir görüşme fırsatı bulabilmeleri önemli. Yani gönülde birlikte toplantı yapıyorlar. Bir gündemi, bir konuyu tartışıyorlar ama arka plan hep önemli. Arka planda elde edilen kulis toplantıları, ikili görüşmeler çok daha önemli. Yani örneğin Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesi, Merkel'le görüşmesi, Almanya şansölyesi. Bu görüşmeler sonunda eminim pek çok konuda fikir alışverişi tarafları aydınlatmıştır. Çünkü bunlar olmadığı takdirde ya Türkiye oraya gidecek ya Almanya buraya gelecek. Bu da pek öyle üst düzey zirve toplantısı, az üzerine zirve bu. Bu da ne şekilde oluyor? Dışişleri Bakanlığı, yani ilgili bakanlar gidip geliyor. Oysa zirve olduğu zaman o ülkenin tepe yöneticisi, yani aslında ülkesine döndüğünde bu toplantıda ele alınan bir konuyu gündeme getirmesi, örneğin bakanlar kurulunun gündeme getirmesi çok rahat, çok kolay. Yani gündemi neredeyse onlar oluşturabilirler. Dolayısıyla ortaya çıkan çözümler ya da işte oluşan fikirler ülkesinin temsil edilen başkanlar tarafından kendi ülkelerinde pekala gündeme getirilmesi, uygulamaya geçirilmesi mümkün. Ancak hani bağlayıcı bir sözleşme yok ortada, bağlayıcı bir karar yok. Fakat bir araya gelmekle elde ettikleri fikir alışverişi ve ortaya çıkan sonuçlar açısından önemli. Biraz da magazin tarafı açısından söyleyelim, aslında pek de yanlış sayılmaz. Bu bizim turizmimize de çok faydası oldu. Tanıtım, Türkiye'nin tanıtımı açısından müthiş faydalı oldu. Çünkü işte biz bu kadar ülkenin devlet başkanlarını ağırlarken bu arada pek çok 3000'e yakın deniyor. Pek çok basın mensubu bizi bütün dünyaya tanıttı. İşte özellikle Türkiye ve Antalya diye herhalde birçok insan artık Antalya nerede olduğunu, Türkiye'nin nerede olduğunu öğrenmişlerdi.
Hocam diyorsun. Bir yandan da çok başarılı bir organizasyon. En üst düzeydeki konuklar en üst düzeyde ağırlandılar. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Evet. Son derece başarılı bir organizasyon. Herkes doğru. Hemfikir zaten bu konuda ama. Doğru. Mehmet Sıkaya'nın az önce söylediğin konusunda da yorumunuzu merak ediyorum. Bu COBİDER'e ilişkin, eğer küresel şirketler biz bunu isteriz, böyle yapıyoruz derse ve kapitalizmin temel yasası da sermayenin kendini maksimize etmesi, nasıl Türkçeleştirelim hocam, karın en doruğuna çıkmak doğru istemesi. Çıkmış. Evet. İse burada bir anlaşmayı siz olası görüyor musunuz?
Ben bu gelişmeyi aslında daha önce başka organizasyonlar, başka toplantılarda da ele alındığını hatırlıyorum.
Ve bu istihdamı da çok ilgilendiren bir
kesinlikle,
konu hocam.
Kesinlikle. Çünkü COBİ'ler aslında küçük sermayeyle müthiş inovasyon peşinde olan ve inovasyonu ortaya çıkaran kuruluşlar. Yani büyük sermayeler gerekmiyor çünkü küçük COBİ'ler için. Ancak COBİ'lerin küreselleşme içindeki yerinin giderek azalması problem. Çünkü COBİ'ler yerel sektör. Yerel sektör. Oysa küreselleşme dediğim şey uluslararası evlenmeler, uluslararası şirket evlenmeleri olarak görülüyor. Demek ki küreselleşme dememize rağmen yine de kapitalizmin o vahşiliği, yani paranın karın maksimizasyonu anlamındaki beklentiler COBİ'leri de bazen yutabiliyor ya da görmezlikten gelebiliyor. Bu tabii yerel ekonomiye büyük zarar veriyor. Buradan bir sonuç çıkarmak lazım. Demek ki hiçbir ülkenin COBİ'si, Türkiye ülkemiz açısından Türkiye'dekileri düşünecek olursak, hiçbir ülkenin COBİ'si uluslararası küresel şirketlerin kendisinden iş beklemesini, kendisinden iş istemesini beklememeli. Kendisi üretmeli. Bu ülke üretmeli, COBİ'ler üretmeli ve biz bunları üretecek insanları istihdam etmeliyiz. Yani işsizlik deyince herkes niteliksiz değil. Birçok nitelikli insan var ülkemizde.
Hocam öte yandan Türk ekonomisinde COBİ'lerin istihdam konusunda bir ağırlığı da, bir ciddiyeti ve önemi de var. Ülkemiz, ekonomimiz için önemli bu.
Kesinlikle. COBİ'lerin şöyle bir güzelliği var. COBİ Türkiye'nin her yerinde. Yani İstanbul, Ankara, İzmir değil sadece. Büyük şehirler değil ya da en çok İstanbul değil. Türkiye'nin her yerinde COBİ'si var. Her yerde COBİ var ve COBİ'leri oluştu. COBİ olmak için büyük paralar gerekmediği için, COBİ olmak bu anlamda kolay olduğu için, yani hem maddi hem teknoloji anlamında siz COBİ'yi ülkenin en ücra noktasına kadar yayarsanız, desteklerseniz, teşvik ederseniz çeşitli kredilerle vesaire, sonuçta yerel düzeyde işsizliği azaltırsınız bir, arkasından göçü önlersiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? Malatya'da, Erzurum'da, Gaziantep'te çok güçlü COBİ'lerimiz var. Özellikle Gaziantep'te. COBİ'ler vasıtasıyla o şehirden artık başka şekilde, özellikle İstanbul'da göçler durdu. Büyük ölçüde azaldı ya da. Hatta oraya göçler var. Yani
Gaziantep'te göçler var. Hocam sonra evrilebiliyorlar. Örneğin Kayseri'de galiba buna bir örnek. COBİ ile başlayan bir işletme giderek neredeyse küresel ölçüye doğru yol alabiliyor.
Büyüyebiliyor. Doğru. Yani diğer ülkelere ihracat yapıyor. Diğer ülkelerde şube açıyor. Özellikle mobil sektörü Kayseri'de. Ve
göçü önlüyor dolayısıyla.
Göçü önlüyor.
İstanbul'un bu tıkanıklığı değil mi hocam?
Evet, evet. İstanbul artık yani sınırda. Yani ne trafik kaldırıyor, ne altyapı kentleşme hizmetleri kaldırıyor. Dolayısıyla hani biz COBİ'lerle aslında göçü önleyebiliriz büyük ölçüde. Göçü önlemek için zaten yerel düzeyde işsizliği azaltmamız lazım. İşsizlik nasıl azalır? Küçük ölçekli ticari örgütlerin çoğalmasıyla azalır. Küçük ölçekli ticari örgütlerde, çünkü bir şirket, bir örgüt kurmak için çok büyük masraflara, çok büyük teknolojiye ihtiyaç yok. Bir organizatör yetiyor. Yani bu işi organize edecek olan bir kişi. İşten anlaması daha iyi olur. Ama mühim olan organizasyon. Yani bu işi yapmak için üretimde dört unsur vardır. Bunları bir araya getirin. Nedir bunlar? Sermaye, ham madde ya da toprak, teknoloji ve emek. Bu dördünü bir araya getiren organizatör pekala küçük bir kobiyi büyüterek uluslararası boyuta getirebilir. Küreselleşmenin neredeyse kendisi bir parçası olabilir. Ki böyle çok örnek var, dediğiniz gibi Kayseri'den yola çıkan, Antik Gaziantep'ten yola çıkan, diğer şehirlerden yola çıkan. Çok
ama iki şehir söylediğiniz gibi hocam daha bir öncelikte yer alıyor Türkiye ekonomisinde, Anadolu'da.
Kesinlikle Anadolu Kaplanı dedik biz, evet, bunlara. Evet. Ama görünmeyenler var yani. Batı'da böyle belli alanlarda ilerleyenler var. İşte Isparta gül, eskiden halıydı, şimdi gül alanında gelişti. Gülcülük müthiş gelişti. İşte Denizli'de bir havlu sektörü, bir dokuma sektörü var. Yani aslında pek fazla gündeme gelmeyen sektörler var. Yani küçük sektörler gibi görünüyor ama bakıyorsunuz o şehirde yani binlerce kişi o sektörde çalışıyor. Küçük küçük üretimlerle. Yoksa görünen dediğiniz gibi daha çok bu Anadolu Kaplanı dediğimiz işte Doğu'da, Güneydoğu'da Gaziantep, işte Orta Anadolu'da Kayseri gibi. Keşke biz bu KOBİ'leri destekledi gerçi ama hükümetler olarak desteklendi ama keşke KOBİ'ler için aslında istihdamı da artırıcı teşvikleri olabilseydi bu KOBİ'lere. Yani KOBİ eninde sonunda tabii bir aile şirketi gibi oluyorlar. Küçük oldukları için. Dolayısıyla dışarıdan istihdam konusunda bence daha çok yol alabiliriz. Keşke bunu yapabilsek. Evet. Böylece işsizliği de azaltmış oluruz.
Hocam az önce programımızın girişinde tanımladığınız bu aşırı eğitimlilik konusunda biraz karmaşık bir durum. Nasıl aşılması gerekiyor? Eğitim sistemiyle mi bu problem çözülebilir? İşverenin yaklaşımıyla mı? Bu bir sorun olarak görünüyor sonuç itibariyle.
Doğru, bir sorun. Bir kere hani genç işsizi bir tanımlamak lazım. Genç işsiz ne demek? Genç işsiz 16-24 yaş grubu arasında işi olmayan insanlar demek. Yani genç derken bunları kastediyor. 16 yaşla 24 yaş arası. Ve genç işsizler eğer üniversiteyi bitirdikten sonra hala işsizlerse, 24 yaşına kadar hala işsizlerse bunlar genç işsiz. 24 yaşından sonra artık bunlar olgun yaş işsizleri oluyor. Yani genel klasmana giriyorlar. Ve belki de işleri daha da zorlaşıyor. Genç işsiz derken daha sağlıklı, daha bedensel olarak hazır işsizler istihdam için. Mesela İşkur en çok işverenlerin beklentisi olan meslekleri sıralamış. İlk 20'ye girenlerin başında makineci, dikiş makineci geliyor. Satış danışmanı, çağrı merkezi görevlisi, gaz altı kaynakçısı, garson, beden işçisi, dökümcü, güvenlik görevlisi diye 20'ye yakın iş var. Bu işlere baktığımızda birkaç tanesinin üniversite mezunu olmayı gerektirdiğini görüyoruz. Birçoğu meslek lisesi mezunu olarak yapılabilecek işler. Zaten yine TÜİK'in istatistiklerinde biz tablolara baktığımızda meslek lisesi mezunlarındaki işsizlik oranı %9.5. Oysa yüksek öğretim mezununun işsizlik oranının %11.4 olduğunu görüyoruz. Yani meslek lisesinden mezun olursanız daha çabuk iş bulabilirsiniz anlamına geliyor bu. Yani iş hayatına atılma anlamında. Bizim ne yazık ki toplumsal baskı, herkes üniversite mezunu olmalı gibi. Hani bir şey var, bir genel bir ne bileyim söylem var. İşte üniversite mezunu olmayan kız verilmez gibi bir şey.
Var, kültürel bir olgu.
Kültürel bir olgu.
Evet hocam.
Ne yazık ki bu olgu bile etkiliyor insanları, gençleri. İlla üniversite mezunu olmaya çalışıyorlar. Oysa her üniversite mezunu okuduğu, eğitim aldığı okulda meslek bilgisi almıyor. Zaten üniversite demek evrensel bilgiyi almak.
Hocam zaten amacı değil ki üniversitenin meslek öğretmek.
Kesinlikle, kesinlikle. Bir ara YÖK bu konuda bir çaba sarf etti, bir politika değişikliği yaptı. Dedi ki meslek okullarını artırıyoruz. 2 yıllık bunlar. Yükseokul 4 yıllık, meslek yükseokulu 2 yıllık. 2 yılda ben size meslek vereceğim. Ve meslek yükseokullarını açan üniversitelere destek verildi. Bu çok güzel bir çabaydı. Çünkü 2 yılda gerçekten üniversitelerde o eğitimler, meslek eğitimler verilebiliyordu. Yani meslek lisesine benzer bir yüksek öğrenim diyelim. Ancak yine o toplumsal beklenti ya da toplumsal kültür baskı yine de 4 yıla gençlerimizi yöneltti ve insanlar, gençler yine üniversite mezunu olmaya çalıştılar. Şimdi bu bir sorun. Gençsizlik bir sorun. Genç işsizliğin azaltılması için ne yapılabilir? Bunun kısa vadeli ve uzun vadeli bir takım çözümleri var.
Hocam çözümlere geçmeden önce, buyurun, bir sorum daha olacak izninizle.
Rica ederim.
Az önce bahsettiğiniz üniversite mezunu insanların işsizliğinde ister özel vakıf üniversiteleri olsun, ister devletin üniversiteleri olsun, ister evet. yük ailelerin üzerinde olsun, ister kamunun üzerinde, yine devletin üzerinde olsun ama bayağı da bir maliyet sonuç itibariyle.
Evet, bir maliyet.
İnsanı eğitiyorsunuz hocam, çok para harcıyorsunuz.
Evet.
Ve onun ardından da o insandan topluma herhangi bir katkıda bulunma olanağı tanımıyorsunuz.
Evet, yani insanlarımız, gençlerimiz elbette üniversitedeki öğrenciliklerini aslında sanki iş hayatına atılmayı 4 yılda geciktirme gibi görmeye başladılar neredeyse.
Ne yazık ki hocam, evet.
Yani 4 yılda burada oyalanayım, ondan sonra bakarım çaresine. 4 yıl burada da öğrencilik yapayım. Oysa 4 yıl boyunca o çocukların, gençlerimizin aileleri çok ekonomik sıkıntılara katlanıyorlar. Dediğiniz gibi devlet onlara bir sürü masraf ediyor. Ve nedense 2000 yılında 400 bin olan üniversiteye girme oranı ya da işte kontenjanlar, kapasiteyi söylüyorum. 2015'te 1 milyona çıktı. 400 binden 1 milyon. 2,5 kat. Yani üniversitelerde biz bu arada gözden uzak tutmayalım, kapasitenin üstünde bir eğitime zorluyoruz. Yani önceden 50 kişilik bir sınıfa şimdi diyoruz ki 2,5 kat olunca 200'lere çıkarıyoruz. 250 kişilik sınıflar olmaya başladı.
Hocam o zaman ister istemez kalite düşüyor.
Kesinlikle. Üniversitelerin 3 tane temel amacı var. Araştırma, eğitim, yayın. Bu 3 temel amaç bizim meslektaşlarımızın da amacıdır, çalışma amacıdır. Araştırmayı bıraktık. Yayını da neredeyse bıraktık. Eğitim. Lisede, okulda eğitim yapıyor. Devamlı eğitim, devamlı ders, devamlı ders. Çünkü mevcut kapasiteli, mevcut kadroyla üniversitelerin öğrencilerine biz artık eğitim veremiyoruz. Yani taştı. Devamlı ikinci eğitimler, gece eğitimleri, yaz okulları, devamlı eğitim. Yani sanıyoruz ki biz eğitimleri arttırdıkça gençlerimizin bu ülke içindeki yaşantılarını kolaylaştıracağız. Daha çabuk iş bulacaklar. Daha çabuk topluma kazandıracağız. Hayır, öyle olmuyor işte. Bu paralel değil çünkü bu iş. Yani doğru orantılı gitmiyor. Ne kadar çok üniversite mezunu, o kadar medeni insan, o kadar işsiz insan diye bir doğru orantı kuramıyoruz. Bence bu işi bu konuda hani bir istihdam politikası, buna kısaca sosyal politika deniyor. Sosyal politika konusunda hükümetlerin oturup bir düşünmesi lazım. Biz bu kadar işsizi kısa vadede nasıl çözeriz, uzun vadede nasıl çözeriz diye bunu bir düşünüp politikalarını geliştirmesi lazım.
Evet, işte tam da bu noktada hocam programımızın sonlarına yaklaşırken de değerli dinleyicilerimiz, ben Kamil Ufuk Bilgin hocamıza söylediğiniz gibi kısa ve uzun vadede çözüm önerileri nedir hocamız?
Evet, çok güzel. Bu artık hani çözüm noktası, sorunu ortaya koyduktan sonra karşımıza çıkan çözümler, öneriler. Bir kere biz bu konuda bu ülkede ara eleman ihtiyacının olduğunu kabul etmeliyiz. Biz bunu kabul etmiyoruz ne yazık ki. Yani üniversite mezunu olduktan sonra her işi yapar gibi görüyoruz. Hayır, her işi yapmıyor insanlar. Üniversite mezunu yapmıyor. Ara eleman ihtiyacını işveren duyuyor, bu ihtiyacı duyuyor. Ama nedense hükümetler duymuyor. Böyle bir ihtiyaç olduğunu neredeyse kabul etmiyorlar. Hep üniversiteye yöneliyor. Dolayısıyla bir ara eleman ihtiyacının varlığını kabul edelim. Ve ona göre bir eğitim politikası, ona göre bir eğitim çabası içine girelim. İkincisi, biz meslek kazandırmaya yönelik eğitimler üzerine duralım. Üniversitede veya üniversite dışında pratik eğitimler, kurslar, seminerler. Eğer bir meslek vermek istiyorsak gençlerimize, ki kesinlikle öyle, bu mesleği verebilmek için üniversitede ise öğrencilerimiz, gençlerimiz, ki artık bir böyle dönem var, yani o bitecek de ondan sonra dönebiliriz, politika değişikliği yapabiliriz. Zorunlu staj. Bütün üniversite öğrencilerine zorunlu staj olmalı. Bir ay, iki ay zorunlu staj. Yani kamu kuruluşunda olsun, özel sektörde olsun, alanına göre, mühendisse daha çok özel sektör tabii. Bir zorunlu staj olmalı. Bir ay, iki ay, üç ay, ama bu ciddi bir staj olmalı. Yani bu staj sırasında biz staja gönderiyoruz bazı öğrenci, gönüllü öğrencilerimiz oluyor. Öğrenci gidiyor, ben diyor orada fotokopi çektim, işte çay getir, çay götür. Şimdi bu hani genç arkadaşa daha hemen başlar basmaz iş yapacak değiliz tabii. Ama ciddiye alınırsa belli bir program dahilinde önce o konuyla ilgili bir bilgi verme, eğitim gibi daha sonra bu bilgiye ilişkin küçük küçük işler yaptırma, sorumluluklar verme gibi olmalı. Bu işi bu şekilde düşünmek lazım. Üçüncü nokta, yani staj dışında. Üçüncüsü de aslında aranan mesleklerin popülaritesini artırmak lazım. Yani eğitimi çok fazla gerektirmeyen işlerin popülaritesini artırmak lazım. Bunun için ilgili bakanlıklar, İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu tür mesleklere olan ilgiyi artırmalı. Yani bunların da iş olduğunu, bunlara da eleman olması gerektiğini.
Son 30 saniyemiz hocam.
Hemen söyleyeyim son olarak. Evet, bir de artık üniversiteler meslek okulu açılarak meslek konusunda uzun erimli veya sertifikalı, diplomalı gençlerimize kısa süreli eğitimler verilmesi gerekiyor. Son bir örnek vereceğim, hemen kapatacağım.
Buyurun
Almanya'da
hocam.
Bir örnek. Almanya'da denir ki, belediyeler içinde denir ki, Almanya'daki bütün şehirlerde kaldırım yüksekliği 16 santimdir. Niye? Çünkü bu kaldırımları yapan insanların hepsi aynı eğitimi almıştır. Kaldırımla ilgili inşaatçılık eğitimini aynı eğitim almış. Sertifikası vardır, sertifikası olmayan kaldırımda çalıştığınız. Bakın, en basit bir iş.
Net bir ifade
Net
hocam.
Net bir ifade.
Evet.
Dolayısıyla 16 santimi kimse aşmıyor. Çünkü hepsi aynı eğitim almışlar. Demek ki meslek eğitimi almışlar. Standart bir eğitim almışlar.
TODAİ öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Ufuk Bilgin hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbet için hocam, ağır konularda çok güzel anlaşılır şekilde ifade ettiniz. Tekrar ağzınıza sağlık. Sağ oldunuz.
Teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar kuşkunuz olmasın hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle İz Düşüm'ün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşüm.